SBS Türkçe ilesiniz. Deniz Pehlivan 30 yaşında bir gezgin. Son 10 yılda 87 ülkeyi ziyaret etmiş. Hedefi 196 ülkeyi ziyaret etmek. Şimdi Avustralya'da 88. ülkesinde ve sonra Yeni Zelanda'ya gidecek. Deniz Bey, programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Instagram hesabınızın ismi Bir Hayalin Peşinde. Aslında bu isim tüm hikayeyi barındırıyor içinde. Hayaliniz nedir ve bu hayalin peşinde koşmaya nasıl başladınız?
Ben yaklaşık son 10 yıldır geziyorum, böyle farklı ülkelere gidiyorum. Bazen Afrika'ya, bazen Japonya'ya. Bir gün dedim ki kendime, ya bu kadar böyle geziyorum, hani insanı hayatta motive eden şey ne olabilir ki diye düşündüm, sorguladım ben. En çok ben neyden mutlu olurum? Sonra baktım ki seyahat etmekten mutlu oluyorum. Bir web sitesi kurmaya karar verdim. Tabii ismi kurarken de bir duygusunun, bir mottosunun olması lazım. Ya dedim, benim en büyük hayalim seyahat etmek. Adı da dedim Bir Hayalim Peşinde Olsun. Öyle bir motto ile isim çıktı ve işte en büyük hayalim de bu, sürekli yolda olup dünyanın farklı ülkelerini deneyimleyip bu deneyimlerini insanlara aktarmak.
Gezi bloğu açmak artık çok moda ama siz ilklerdensiniz. Instagram hesabıyla iş bitmiyor tabii. YouTube hesabı var, internet sayfanız var. Ayrıca bir ülkeye ziyaret uzun bir planlama süreci gerektiriyor büyük bir ihtimalle. Bu süreci anlatabilir misin? Nasıl işliyor bu süreç?
Şimdi öncelikle hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Biz sadece dünyayı gez, hani böyle her zaman şan şakrak bir şekilde günümüzü geçirmiyoruz. Bunun arkasında çok büyük bir emek ve planlama var. Birçok insanın zaten en büyük yanılgısı bu oluyor. Ya ben de işte bir hesap açarım, oradan bir şekilde markalara ulaşırım. Normal bir işim varsa istifa ederim ve bunu normal bir işe çeviririm. Ki buna da artık dünyada influencer marketing diyorlar. Ama benim asıl olayım bloggerlıktı ilk başta. Çünkü Türkiye'deyken bundan yaklaşık bir 5-6 sene önce Japonya'ya gidecektim. Türkçe kaynak bulamamıştım. Çünkü İngilizce bulabiliyorsunuz ama Türkçe kaynak yoktu. Çünkü kimse bloggerlık ne demek bilmiyordu. O var olanlarda 5-10 tane ya var ya yoktu. Akabinde bunu fark edince dedim, ben bir blogger nasıl olur araştırayım. İşte web sitesinin ismini aldım, domainin yılını uzattım, İşte WordPress'ten web sitesini kurdum. İçerisine de bir yıl boyunca sadece içerik girdim ve yayını almadım. Akabinde bir yıl sonra baktım ki bir yaklaşık 10 bin sayfa yazı olmuş ve çok yazı yazıyordum. Her gün içerik giriyorum, o derece söyleyeyim. Yeri geldiğinde 16 saat, 17 saat yazı yazıyordum. Bir baktım yazılar olmuş, yayını aldım. Sonra 6 ay içerisinde güzel bir trafik elde ettim. O zamanlar 300 bin kişi falan giriyordu ayda web siteme. Sonra bir anda bu benim normal işim olmaya başladı. O dönemde de Instagram büyümeye başlamış. Facebook vardı daha çok aslında. Ama işte tabii şimdi artık Instagram biraz daha önde. O hesaplarımı büyütmeye başladım. Sürekli orada faydalı bilgilerle içerikler sağladım. İşte sadece bir yere gidip fotoğraf atmıyordum. O insanların da nasıl gidebileceğini aktarmaya çalışıyordum. Son iki yılda da YouTube'la uğraşıyorum. Çünkü özellikle 2000'den sonraki nesil YouTube'u çok iyi biliyor. Bizlerin sadece işte arka planda müzik dinlediği bir platformken YouTube artık tamamen içerik üreticilerinin çok değerli bilgiler verebileceği kanallar haline geldi. Ben de kendi çapımda YouTube'da gittiğim yerlerle ilgili deneyimlerimi göstererek insanlara anlatıyorum. Yazarak da okutmaya çalışıyorum.
Avustralya'ya geldiniz. Avustralya'ya gelme planlama süreci ne zaman başladı? Ne kadar sürüyor bu normal bir planlama süreci?
Aslında şimdi Avustralya gibi çok uzak yerlere gitmek kolay değil. Ki vizeyi de düşündüğünüz zaman biraz meşakkatli bir süreç ve ben sadece Avustralya'yı değil Yeni Zelanda'yı da kombine etmeye çalıştım. Buraya gelmişken oraya da gidecektim. Lakin geçen sene bir olaylar olmuştu Yeni Zelanda'da ne yazık ki. Ve benim vizem mesela 50 günde çıktı, 45-50 günde. Bütün planlarım geçen yıl 600 olmuştu ve mevsimi denk getiremediğim için iptal ettim. Sonra bir sene öteledim ve son sanırım Eylül ayından itibaren çalışmalara başladım. Tabii ki koca bir kıta burası, yani Avrupa'dan daha büyük. Öyle her dediğiniz, istediğiniz yere gidemeyeceğinizi falan bilerek gelmeniz lazım. Ben de buna çalışarak geldim ve kendimce rota belirledim birazcık. küçük kapsamlı, daha kapsamlı ve toplamda bir aylık bir gezi planladım. İşte Melbourne, Sydney, Gold Coast, akabinde bir 12-13 günde Yeni Zelanda'da Auckland'dan başlayıp güneye doğru ineceğim. Bu süreçleri tabii ki araştırmak, okumak, gideceğimiz yere karar vermek inanın gezmekten daha çok zor. Çünkü biz sadece gezmiyoruz. Yani benim gibi birçok içerik üreticisi aslında aynı zamanda bu işi olduğu için doğru bilgileri vermek için çok araştırıp, çok okuyup onu deneyimlemeniz lazım. Sadece geziyor olsak belki çok daha her şey kolay olurdu ama böyle bir şeyler üreterek gezmek çok daha zor. O yüzden hazırlığı bile böyle 3-4 ay sürüyor, gezmesi de bir ayı falan bulabiliyor.
Birkaç gündür Victoria'dasınız, sonra Sydney'e gideceksiniz. İlk izlenimlerinizi alabilir miyiz lütfen?
Bayıldım. Yani Melbourne biliyordum ki dünyada yaşanılabilir en iyi şehirlerden bir tanesiydi. Tabii uzaktan bilmekle yakından gelip deneyimlemek çok farklı şeyler. Ama şu ana kadar hani bir şehirde olması gereken düzen, refah, saygı, sosyal haklar, yani yemyeşil bir doğa, benim için bir şehirde olması gereken en önemli kriterler ve hepsini daha Melbourne'de bile buldum yani. Bir sonrakiler de belki aynı olacaktır ama ilk destinasyonda bunu bulup böyle görmek insanı biraz şaşırtıyor ve örnek alınması gerektiğini aslında daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Eksiğimizi, fazlamızı mukayese etme yetkinliği kazanıyorsunuz. O yüzden ben Melbourne'ü görünce gerçekten gözlerime inanamadım yani. Gerçekten dedikleri kadar güzel bir yermiş.
Son haftalarda Avustralya'da orman yangınlarıyla gündemde. Yangınlar ve küresel ısınma konularındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Ya, küresel ısınma zaten bariz bir şekilde artık herkesin kabul ettiği bir ne yazık ki bir sorun. Ve bunu artık bu kıtada çok net bir şekilde hissetmeye başlıyor. Tabii Türkiye'deki algısıyla buradaki alışılagelmiş bazı durumların farkındalığının olması çok aslında net değil. Çünkü bizim tabii sadece orada haberleri görüyoruz ama buradaki insanlar mesela o bushfire'ın yıllardır olduğunu ve bu sene aşırı derecede sıcakların olduğunu, her yerde yangının olduğunu daha çok farkında. Biz ise sadece yanıyor olarak düşünüyoruz. Buranın kültürünü, doğanın kültürünü bilmediğimiz için. Bildiğim kadarıyla da bu sene buralarda da inanılmaz bir sıcak olmuş ve ne yazık ki çok büyük yangınlara sebebiyet verdi ve hala yanıyor. Keza kuzeyde Avrupa'da da çok ciddi sıkıntılar var. Sıcaklıklar konusunda son 20-30 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Burada da çok ciddi sıcaklıklar var. Artık sanırım herkes bunun çok daha net farkında ve doğayı ne yazık ki kastediyoruz. Umarım önce bizler sonra devletler bunun daha çok farkına varıp gerekli önlemleri alırlar. Yoksa ne yazık ki dünyayı mahvedeceğiz ve benim şahsen en büyük korkum dünya ile ilgili bu olacak.
Bir de başlattığınız çok önemli bir girişimden bahsetmek istiyorum. Afrika'da su kuyusu açtırma projesi. Bu proje nasıl başladı ve nasıl dahil oldunuz?
Ben aslında yıllar önce böyle belgesellerde Afrika ile ilgili en çok merak ettiğim şeyin susuzluk olduğunu fark etmiştim. Hep diyordum yani nasıl olabilir? Yani evet. Türkiye'de de belli yerler vardır susuz ama susuzluğun bu kadar ciddi olabileceğini hiç düşünmüyordum. Hep böyle bir merakım vardı. Gittim yerinde gördüm. Hakikaten de doğruymuş. Dünyadaki insanların 1 milyardan fazlası suya erişemiyor. Afrika'da Uganda, Ruanda, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelere gittiğimde zaten bunu özellikle Kenya'da çok net görebildim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Dünyanın en meşhur balayı destinasyonlarından bir tanesi Zanzibar Adası'dır. Ve inanın Zanzibar Adası'nda da su yok biliyor musunuz? Yani Zanzibar Adası'ndaki oteller bile sularını taşıyor. Halk susuzluktan kırılıyor. Ben buraya gittiğimde bir baktım bizim oradaki Gidea Universal diye bir derneğimiz kuyular açtırıyordu. Gördüm, çok etkilendim. Gurur da duydum. Dedim benim de bir katkım olsun insanlığa. Sonra bir kampanya başlattım. Şu anda yaklaşık 40 bin liraya kadar da para topladık zaten. Ama aslında amacımız bir akıllı köy kurmak. Yani su kuyusu yeterli değil. Çünkü su kuyusunu kuruyorsunuz bu ihtiyaçlar bitmiyor. Sonuçta gıda da lazım. Ama gıdayı götürürseniz de bir anda tükenecek. O yüzden şu anki amacımız su kuyusu kurup su kuyusuyla beraber orada bir akıllı köy kurmak. Yani tarımı da getirmek. Türkiye'den tohumlar geliyor. Orada işte biber yetiştiriyorlar, domates yetiştiriyorlar, salatalık yetiştiriyorlar. Yani bunlara sağladığımız zaman hem su sağlıyoruz hem gıda sağlıyoruz hem de bu gıdayla insanlar para kazanabiliyor olacak. Buna da sürdürülebilir köy diyorlar ve ben bunu yerinde görüp izlediğimde o çocukların, o köylerin durumunu gördüğümde diğerlerine nazaran biraz daha iyi olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum. Dedim ki bizim de dokunabildiğimiz bir tane hayat varsa ne ala. Böyle bir kampanya başlattım. Çok şükür iyi gidiyor. İnşallah da daha böyle devam eden bir süreç olacak çünkü. Onlarca köyümüz olur, birilerine faydamız olur, insanlığa faydamız olur.
Deniz Bey, hedefiniz 196 ülkeyi ziyaret etmek. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sonra hedef neresi olacak?
Türkiye'ye döner dönmez belki bir küçük bir Tunus'ta bir gezi olacak. 3-4 günlük Tunus'a gideceğim. Akabinde döner dönmez de önce Hindistan'a gidiyorum. Hindistan'da yaklaşık bir 20 gün kalacağım. Golden Triangle rotası var, altın üçgen. Oraya gezip özellikle YouTube'da videolar çekmek istiyorum. İnsanlara göstermek istiyorum. Hindistan çok çok enteresan bir yer. Binlerce tanrının olduğu inanışa göre milyonlarca insanın, milyarlarca insanın hatta sokakta uyuyup, sokakta doğup, sokakta büyüyüp, sokakta öleceği bir ülkeden bahsediyorum. Varanasi gibi çok kutsal bir şehirleri var. Orayı zaten mutlaka göstermek Hindistan'daki en büyük amacım. Akabinde de Nepal'e geçip Katmandu ve çevresindeki böyle küçük köyleri de gezmeyi planlıyorum. Şu an Türkiye'ye döndükten sonra bir Kırgızistan, Kazakistan projesi var. Aslında daha çok yer var ama şu an bunlar sadece netleşmiş olanlar.
Deniz Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.